Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, yeni bir Ağır Ekonomi programında yine birlikteyiz. Vallahi uzun zamandır gündemin peşinde sürüklenip duruyorduk. Bize de gına gelmişti aslında. Gerçi bugün de gündemde yer işgal edecek bir açıklama oldu. TÜİK'te bir çeyreklik büyüme rakamları açıklandı. Onu önümüzdeki hafta konuşacağız tabii. Üzerinde biraz çalışmamız da gerekiyor. Gerçi bu bir 3-5 dakika ilk izlenimlerimizi anlatmak üzere sana söz vereceğim. Ama bugün bir konuğumuz var, sevgili Çiğdem. Onun yaptığı çok ilginç bir iki çalışma.
İki çalışma var.
O iki çalışmayı konuşalım istedik. Yani Türkiye'de iktisatçı olma, iktisat yapma hali üzerine diyebileceğimiz. Onu konuşacağız. Ama önce istersen sen ilk izlenimleri şey yap, yani 3.9'luk bir yıllık büyüme var.
Yıldan yıla, çeyrekten çeyreğe 3.9 var. Bir yavaşlama görülüyor.
Bir önceki çeyreğe göre.
Daralma var.
Küçük bir.
İşte binde birlik bir daralma var. Tabii bu yaptığımız enflasyonla ilgili tartışmaları referans aldığımızda.
Bunların bir anlamı yok.
Evet, gerçekten bir de bunu da metodolojik olarak da sıkıntılı, tam oturmuş bir metodoloji değil ama bu veri koşullar altında aslında iyi bir performans değil. Dün de zaten dış ticaret verileri açıklandı. Orada da durum parlak değil. İthalatta ithalat hala ihracatın çok üzerinde. 12 aylık kümülatiflere bakıldığı zaman ihracat artış hızı artık neredeyse sıfıra yaklaşmış durumda. Öte taraftan ithalat tam gaz devam ediyor. Derken bugün saat 10 itibariyle büyüme rakamları açıklandı. Kaynaklarına bir baktığımızda büyümenin talep bileşenleri açısından en önemli kaynağının şey olduğunu gördük. Tüketim olduğunu gördük. Dolayısıyla bu da cari açık ilişkisini çok iyi gösteriyor. İthalatın niye arttığını gösteriyor. Eğer büyümek istiyorsanız ithalata ihtiyaç var. İthalatın da finansmana ihtiyacı var gibi bir şey çıkıyor. Ama enteresan olanı geçen seneki 3. çeyrekte de vardı. Gayri safi sermaye birikimi, yani yatırımlarda negatife döndüğünü görüyoruz. Azalma var. Dolayısıyla bu bizim için dikkate alınması gereken bir gelişme. Bunu takip edeceğiz 3. çeyrekte de. Kaynakları, sektörel kaynaklar itibariyle bakıldığınızda hiç beklendiği gibi bir durum yok. Yani yeni ekonomi programı ve cari fazla veren bir ekonomiye dönüşüm programı olarak lanse eden bu program sanayiye çok ağırlık veriyordu. Bu üçüncü çeyrek rakamlarında sanayideki artış 3% olmuş. Öteki taraftan finans ve sigortacılık faaliyeti, bankacılık faaliyetlerindeki büyüme ise %22'lere yaklaşmış. Dolayısıyla biz geçen senelerde yaşadığımızı tekrar yaşıyoruz. Yine finans çekişli değil mi? Ama inşaatın enteresan bir durumu
enteresan,
var. %14 daralma gösteriyor. Bu dehşet bir oran. Öteki taraftan geçen ay çeyrekte çok tartışma yaptığımız bir husus var. Dikkat çekmek istiyorum. Gelirler yönüyle, yani milli gelirin paylaşıma açısından işletme artığı yine artıyor. Bir önceki çeyrek %54.4'ü işletme artığı olarak, yani sermayenin payı idi. Bu sefer o birazcık artarak %54.8'e çıkmış. Öteki taraftan iş gücünün payı 25.3'tü ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte bu birazcık artmış. İşte pay...
ama bir oran olduğu için herhalde.
%26.3. İkisi de artmış, işletme artışı. Bu nereden gelmiş bu artışlar? İşte sermayeden yemişiz. Dolayısıyla bu yaşadığımız gelişmeler aslında çalışma sermayemizin azaldığı anlamına geliyor. Bunu da önümüze koyup şapkamızı düşünmemiz lazım. Gelecekte neyle karşılaşacağım? Evet, neyle karşılaşacağımızı çok güzel gösteriyor. Yani sonuç olarak yeni ekonomik programının bize kazandırdığı pozitif herhangi bir şeyi bu rakamlarda göremiyoruz. Bu not devletin resmi rakamlarıdır. Bizim hiçbir katkımız yok bunlara.
Bu bir fragmandı sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta detaylarıyla konuşacağız bu konuyu. Bu arada bu Merriam-Webster diye bir sözcük var ya.
Evet.
O her yıl bir şey açıklıyor. En çok aranan kelimeyi açıklıyor. 2022 yılının en çok aranan kelimesi gaslighting. Yani gaz lambası ışığı vermek. Motomot çevirirsek tabii gaz lambası kalmadığı için bu Türkçe'ye belki gaz vermek olarak çevrilebilir. Yani gaz vermekten kasıt, yani tanım olarak da şunu yapabiliriz. Kendi çıkarları için geniş kitleleri manipüle etmek.
Rakamlar, istatistiklerde.
Evet, yani bu içinde bulunduğumuz, yorum yapmaya çalıştığımız olguyla ilgili olarak
ama gerçek anlamını
örtüşüyor.
Merak ettim. Neden aranmış o acaba 2020'de?
İşte bu fake news'lar, şunlar bunlar o çerçevede en çok kullanılan, herhalde milletin en çok gördüğü kelimelerden bir
tanesi. Ama yanlış anlam olmasın
bu.
Sayın Hocam. Bizim bu rakamlar, tekrar diyorum, devletin resmi rakamları.
İşte devlet kazanıyoruz da.
Ama yani rakamlar çok parlak göstermiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Bakanı...
Tabii ama bir söylem kuruluyor değil mi? İşte ithalattan bahsetmiyor, ihracattaki artıştan bahsediliyor. Ondan sonra yeni ekonomi modelini herkes gıptayla takip ediyor. İşte bakınız şöyle oldu, böyle oldu. Çok ücretleri acayip arttırdık, herkes çok rahat, oh maşallah deniyor. Ondan sonra
hani inşaata yönleniyorduk falan
inşaat,
diyecek.
İşte şöyle böyle oluyor. Uzaya gidiyoruz, aya yol yapıyoruz. İşte savaş uçaklarımız bütün memleket düşmana korku salıyor, bize bol para kazandırıyor.
Ama gelen paralar anladığım kadarıyla tüketime gidiyor. Yani tüketime, geleceği zaten tehlikeye sokan...
O da maalesef. Biliyorsun çok ciddi borçla yapılıyor artık. Yani karşılığında siyasi taviz verilerek. Yani memleketin siyasi bazı unsurları satışta şu anda. Değil mi? Suudi Arabistan'dan gelen mevduat. Ondan sonra işte o Rusya ile anlaşılan şey 34 milyar dolar gibi bir şey rakam dolaşıyordu ortalıkta. Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, oradan buradan Rusya'dan durduk yere mevduat açmaya karar verdiler. Bunun herhalde bir karşılığı vardır diye düşünüyoruz. Mal olsun. Olarak bir karşılığı olmadığına göre
olsun. IMF'ye bedel ödemektense Arap kardeşlerimize ödemek
ümmete hizmet daha.
Dolayısıyla neyse, bunları sonra konuşuruz. Şimdi artık gündemle ilişkimizi kesmeyi öneriyorum.
Bence 1930'lara doğru gel.
Çiğdem'e dönüyorum. Çiğdem, iki tane şey çektin. Neydi muradın?
Muradım neydi? İki belgesel film oldu. İlkini 3 yıl önce yapmıştım. İktisatçıydı. Aslında orada yola çıkarken çok da böyle bir sözlü tarih çalışması olsun diye değil. Tamam, bir mesleki hafıza olsun ama asıl sorunsalım şeydi. Ya bu meslek nereye gidiyor? Hani kafamızdaki, benim en azından akademiye girerken başka bir şey tahayyül etmiştim ama değer gören, itibar gören kısmı o benim hayal ettiğim kısım değil gibi. Böyle bir o mesleği sorgulamaktı. Ve onun evriminin, aslında iktisatçılık mesleğin evriminin iktisat tarihinden, iktisadi olaylardan çok da bağımsız olmadığı gerçeğini hissetmiştim. Acaba böyle ikili bir kurgu kurabilir miyim? Yani 45 ile ilk belgeselim 45 ile günümüz, 45'ten günümüze kadardı. Yani o kapitalizmin altın çağı ve neoliberal çağı diyeceğimiz ve AKP'nin yeni Türkiye'si, böyle bir dönemleri kapsıyordu. Oradan başlattım. Niye oradan aldım? Çünkü hem hocaların şey iyisi, kafamdaki hocaların da yaş itibariyle öyle tuttu. Hem o refah devletinin etkilerini görmek istedim o kamusal hizmetlerde, eğitimle. Ki ilk filmde şey belirgindir, yani bir iki hoca dışında, Korkut Borat Avbi, İslay Kuruç dışında diğer hocalar hani halk çocuğudur, Anadolu'dan gelip okuyabilmişlerdir. Bunu da kamusal eğitim hizmetiyle yapabilmişlerdir. Biraz o film onu da söylüyordu aslında. Şimdiki filme geleceğim ama çakıştıkları, ilk filmde çakıştıkları yer 60-80 aralığı. Benim için en büyüğü olan aralık orasıydı. Bir de o hani kalkınmacı anlayışın hakim olduğu toplumsal yapının tartışmaya açıldığı. Herkesin deli gibi hani diş hekimi bile biz feodal miyiz, Atüt miyiz diye tartıştığı bir dönem. Yani çok acayip bir dönem evet, yani. Doğru. Benim şimdi ikinci filmde Burak Atamtürk de anlatıyor. Gülten Kazgan'ın asistanıdır. Ben o zaman diyor dişçiye gidiyorum. Evinde iktisadi düşüncenin evrimi, politik iktisadın evrimi kitabı işte.
Doğan Avcı'nın
kitabı. Avukata gidiyorum onun kitabı. Yani bu çok ilginç. Ben şu an mümkün değil bir doktor arkadaşımın evinde iktisat kitabı görebilmem. Evet. Bilmiyorum.
Çok zor.
Çok zor değil mi?
Biraz iktisadın kabahati var bunda da.
Var belki.
Ben de hep böyle Lee Smolin, bu temel bilimci, fizikçi aslında. Ana akım fizik tarafından da pek hoşlaşmayan. Yani onun
heterodoks
fizikçi dermiş. Heterodoks fizikçi, evet. Onun tarafından dışlanmış, ana akımı çok eleştiren falan bir fizikçi. Bu 2011-12 yılında bir CEO'dan telefon almış.
Tamam.
CEO diyor ki ya işte biz 2008 krizinin araştırıyoruz. Böyle bir çalışma grubu kurduk. Sizi de aramızda görmek istiyoruz demiş. O da şaşırmış. Yani nasıl olabilir? Yani ben fizikçiyim. Biliyoruz fizikçi olduğunuzu ama... Sizin düşünme tarzınız, olayları ele alış tarzınızdan çok şey öğreneceğimizi düşünüyoruz deyince adam meraktan gitmiş. Hı hı. Sonra videoda şey diyor, benim diyor bir iki tane gözlemim oldu tabii diyor. Birincisi diyor, iktisatçılar çok matematik kullandıkça çok bilimsel olduklarını düşünüyorlar. Bu yanlış diyor. Bu yanlış diyor. İkincisi kullandıkları matematik çok elementer. Ben bir haftada öğrendim diyor.
Çok çok kötü.
Tabii optimizasyon teorisinin ötesi. Ya topoloji kullanıyor.
O yüzden belki bu tür bir şey olmuştur ama tabii herhalde o 60'lı yıllardaki toplumsal coşku, yeni bir dünya kuruyoruz.
Evet, evet. Yani bir şeylerin değişeceğine evet. olan inanç ve bu inancın çok. Yaygınlığı inanılmaz. Yani öyle açıklamak lazım belki. Dolayısıyla ilk filmde böyle bir iktisatçı kimdir, nedir olayını iktisat tarihinin gelişmeyle birlikte ele aldık. 5 hocamız vardı orada. Evet, ilk işimdi tabii. Çok da hem acemiydim hem de şeyi bilmiyordum. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum ama... Bu beğenilecek mi? Bunu gerçekten tahmin edemiyordum, bilemiyordum. Daha önce yapılmış bir şey değil, öngöremiyordum. Beni şaşırtan kısmı çok ilgi gördü. Yani bana hala arkadaşlarım gülerler. Twitter'da 7 takipçim vardı. İktisatçı filminden sonra ben oradan tanıttım filmi. Yani hiçbir hani sponsor bir şey olmadığı gibi tamamen kendi çabalarımızla İktisatçılar meslek danışması yaptı belki, bilemiyorum. Öyle yayıldı ve ben anladım ki daha sonra davet edilen yerlerde de 15-16 yerde gösterdik. Kongreler dahil, üniversiteler dahil. Böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Yani ben onu çok bariz hissettim. Hem derslerinde şu an izletiyorlar. En çok beni sevindiren kısmı o, yüksek lisans doktora derslerinde. Bazen lisans ödevi veriliyor belgeseli izleyerek. Ben bunu çok seviniyorum. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu gördüm ve...
Açık erişim tabii şu anda.
Şu an ilk belgesel benim kanalımda, açık erişimde. Zaten biraz gösterdik, biliyorsunuz pandemi evet. şey girince hiçbir yere de gidemedik. O yüzden evet, kanala koyduk onu. Sonra o filmin gösterimi sırasında birkaç kişi bana şey dedi. Ya menba, kaynak İstanbul, sen gidip Ankara'yı çekmişsin. Hı-hı. Ya da hani sen gidip devletçileri çekmişsin diyenler de oldu.
ama öyle bir ekol farkı var doğrusu Ankara
ya,
İstanbul
evet arasında. Var ama yani İstanbul'a da ben tamamen piyasa yabani. Diyemiyorum ya yani. Hani evet, diyeyim, ama... Ben İstanbul, bu arada İstanbul Üniversitesi mezunuyum.
Ama Ohannes biliyorsun ilk iktisat kitabını yazan ve iktisat dersini veren Ankara Siyasal'da. Dolayısıyla hı hı. iktisat tarihi açısından Ankara Siyasal'ın özel bir yeri var. Türkiye'de iktisat tarihi açısından da başlangıç orası. Daha sonra İstanbul Üniversitesi devreye giriyor. Dolayısıyla Ankara'dan başlamış olmak çok değil mi?
Olması gereken.
Onlar İstanbul'dan Ankara'ya gidip de bu işi yapan insanlar üstelik. O yüzden doğru yerden başlamışsın diyelim.
Yani çok planlı olmadı açıkçası. Diyorum ya, sorunsallarım beni o şeye yöneltti. İkinci olayda da, ikinci filmde de ilk gösterimlerde aldığım tepkiler, yani hem böyle bir şeye ihtiyaç var, hem yapacaksan mutlaka İstanbul'u anlatmalısın, İstanbul'da çok büyük hikayeler var diye.
Doğru.
Ve ondan sonra da işte İstanbul'un hazırlıklarına başladım.
Bu arada bir şeyin de altını çizelim, finansman meselesini.
gülüyorlar, çok gülüyorlar. Ben gösterimlerde söyleyince hocam aile bütçesinden yapıyorum aile diyorum. Bir aileme teşekkür aileme teşekkür ediyorum falan.
Ailenin buradan, research fonundan.
Evet, ama buradan bir
ailemin BAP'ına başvuruyorum.
Buradan bir duyuru yapalım. Finansman konusunda yardımcı olmak isteyen kurumlar özellikle varsa
evet, yani
ellerini korkak alıştırmasınlar.
Evet.
Şimdi ben
yani çok proje var yapılacak daha. Evet. Evet,
doğru. Yani bu tip çalışmaları bence kurumsallık açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet,
yani Türkiye'de ne kurum tarihi de çok fazla yok. Değişik bir yaklaşım olduğunda kabul etmek lazım sizin yaptığınızı. Hani bir film üzerinden bunu götürüyorsunuz. Yani bir belgesel üzerinden bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla kıymetli olduğunu düşünüyorum. İktisat tarihine böyle bir perspektif, sözlü tarihin bir başka şekli bu. Ben aynı zamanda edebiyatta da çok şeylerini görüyorum. İktisadi şeyleri, yani aynı birincisi için bir sorunsaldan ortaya yola çıkarak onun yansımalarını eğitimde araştırmışsınız. Edebiyatta da bu var. Belki iktisatçı değiller ama farkında olmadan aslında iktisadi bir realiteyi, Yaşar Kemal'in o feodal düzeni şey yapması, Türkiye'nin kalkınma pratiği.
Resimlerde de var diyorsun.
Resimlerde var belki.
Ben özel ilgi alanı zaten.
Evet. Özel ilgi alanı.
Yani o toplumcu gerçekçi çağdaki resimlerle
aynen,
sonrakiler farklı.
Aynen. Ve günümüze dolayısıyla sanatın toplumdaki gelişmelerden, iktisadi gelişmeler ve siyasi gelişmelerden bağımsız olması mümkün değil. Oradan besleniyor zaten. Ben ama edebiyattaki, resimden ziyade edebiyattaki bağları benim çok ilgimi çekiyor. O çok canlı.
Yani tabii şimdi sanat dünyayı algılayışımızın bir türü, bilim öbür türü.
Evet.
O ikisini birden kullanıp o anlama işlevini ya da eylemini bütünlükçü bir şekilde gerçekleştirmek en doğrusu tabii ki. Yani o zaman
sonuçta yani insanı anlamak
tabii nihayede. Hep söylüyoruz ya, mesela işsizlik rakamlarından bahsediyor, şöyle oldu böyle oldu falan, ama bir de onun nasıl yaşandığı var.
Tabii.
O nasıl yaşandığına gidince işte bir
gazete gününü izleseniz
işte Yaşar Kemal'in romanları falan o bilgiyi
fareler
orada
ve insanları
fareler
mesela
ve insanlar çok acayip
izleterek tabii buhran evet dönemini anlatmak var.
Bir de
benim
grafiklerle GDP evet şöyle düştü böyle arttı gibi.
Bir de tabii şey de önemli bir unsur herhalde, bu okumadan uzaklaşma ve audiovizüel ortama daha yatkın olma hali var şimdi.
Ya evet.
O açıdan da bir boşluk bence, dolduran işlevi var bence.
Bence de hocam, yani genelde bana şey diyorlar, 1000 sayfalık kitabı özetlemişsin,
evet,
hap gibi.
Evet,
biraz kesin buna üzülüyorum. Evet. Çünkü kitapları seven biriyim ben.
Lazım,
ama hani bir ihtiyaç mı ihtiyaç insanlar yani şu anın iletişim, görsel iletişim şeysinde özellikle işe yaradı diyebilirim yani.
Evet. Bu arada tabii ben çok özür dilerim.
Yok estağfurullah.
Sunucu olmadığımız için hani biz direkt sohbete başladık.
Evet, ne güzel.
Seni tanıtmayı atladık.
Ya hiç önemli değil.
Hayır, biz tanıdığımız için yetiyor bize.
Bir iki dakika kendini tanıtırsan çok sevinirim.
Evet, ismim Çiğdem Bozdağ'mış. İktisatçıyım, iktisatçı olmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Üniversitesi'nde ekonomi finans bölüm başkanıyım. Genelde makro iktisat doçentiyim ama iktisat tarihi, iktisat düşünce tarihi, politik iktisat, dayanışma ekonomisi daha ilgilendiğim alanlar. Son 3 yıldır da Aleviliğin ekonomi politiğine kafa yoruyorum.
Ha, orada ilginç. Bak onu da konuşalım.
Yani o benim için inanılmaz bir dünya oldu. Bir yazıyla her şey başlamıştı. Sonra o yazıdan sonra aynı ilk film gibi, ilk film ilgi görünce o yazı ilgi görünce ya dedim acaba hani yapabilir miyim? Önce bir kendini insan hem sinema anlamında hem Alevilik anlamında çok yeterli görmüyorsun ve ya hobi olarak yapayım diyorsun ama sonra gelişmeler seni oraya çekiyor. Benim de öyle oldu. Hem sinema hem belgeselde hem de Alevilik konusunda öyle oldu.
Bu da değişik bir perspektif. Yani benim hiç aklıma gelmeyen ama manalı olabilecek
Aleviliğin
bir şey.
Aleviliğin ekonomi politiği mi?
Yoksa bir cemaat açısından mı bakıyorsun?
Ya evet, bir community ama bir dayanışma ekonomisi ya da prekapitalist bir toplum da nasıl oluyor bu işler? Yani aslında beni heyecanlandırıyor.
Tarihten başlayarak.
Ya evet hocam, daha çok geleneksel Aleviliğe bakıyorum. 15. yüzyıl 1960 milattır, kentleşmeyle birlikte evet, bitmiştir evet, o evet, ritüeller evet ve kurumlar. Beni ilgilendiren kısmı aslında daha çok şu: devletsiz ve piyasasız nasıl ayakta kalabilmişler 500 yıl dağlarda?
Üstelik bir de şey var tabii, o 500 yıl deyince yani herhalde bu toprakların gördüğü ilk büyük kırım.
Tabii.
Alevi yani şöyle...
Yani sürekli Brodel'de, hani periyodikle uğruyorlar.
Brodel'de yazısı şeyi var, notu var. Nüfusta o kadar büyük bir azalma oluyor ki o Yavuz Selim zaman şeyi Şah İsmail'e doğru hareketli zaman. nüfusun tekrar eski trendine dönmesi 200 yıl alıyor. Yani o Brodel'in tespiti kitabında, Akdeniz kitabında var. dolayısıyla o 200 yıl... Bunun nedeni tabii büyük ölçüde şey, Şah İsmail şeye geçince, başa geçince ulan bizden biri bu devletin başında olduğuna göre herhalde orası bir cennet olmalı falan filan diye.
Oraya
bir göç
ha?
Başlıyor o tarafa tabii doğru. O Şah'a gitmek.
Şah'a gidelim.
Şah'a gitmek şeysi oradan geliyor. Bunun üzerine o göçü durdurmak için Yavuz Selim aslında Mora Yarımadası'nın, yani Mora Bey'i böyle gaddarlığıyla meşhur bir komutan ismini de unuttum ama Evranos Paşa falan gibi bir şey olabilir yani, ama tamamen yanılıyorum yani ismi. Onu gönderiyor ve taş üstüne taş kalmayacak. Hakikaten Konya'da taş üstüne taş kalmıyor mesela merkezinde falan. Ve o travma bugün mesela Türkiye'deki büyük fay kırıklarının temellerinden bir tanesidir. Tabii. Ve bunu konuşmaktan kaçınarak, tıpkı diğer
konularda olduğu gibi
konuşmaktan kaçınarak yok olduğunu düşünmek de komiklik, yani
çok komik,
büyük bir şey. Travmayı büyüten
dalga
bir şey.
Dalga geçmek yani. Ve evet, gereksiz yere büyütmek. O kadar evet, aslında kolay yani, da çözüm.
Çözüm evet. Konuştuğun zaman bir tür yani, şey olacak.
İnanılmaz şeyler ya.
Neyse bunu belki ayrı bir evet,
ben ilginç olduğunu...
Ben ayrıca konuşabiliriz tamam, ama bir esas ilgimi çeken kısma bu. Yani devletsiz ve piyasasız kendilerinin kurdukları kurumlarla bunu nasıl yapıyorlar? Ve adli suç oranlarına baktığınızda en düşük yani oranlar Alevi köylerinden çıkıyor. Yani bunu evet, herhangi bir devlet zapturaptı olmadan, cennet vaadi ya da cehennem korkusu olmadan, hem orada bir toplumsal bir bireysel ahlak bir var.
Topluma eklemlenme yolu olarak aslında o tarzı herhalde şey yapmıştır ama...
Olabilir. Yani belki İbni Haldun'dan başlamak lazım. Evet. Asabiye yani. Hani evet, kabile aşiret bir örgütlenme ve o asabiye evet, dayanışma. Evet. Onunla belki bakmak lazım. O ritüelleri ve kurumları... çok
onunla ilgili özgür ayrı bir bence evet, program yapalım. Ben çok ilgimi çekiyor. Girişimci dinamikleri açısından önemli. Evet. Özellikle Osmanlı ve yeni işte Türkiye'nin kuruluş aşamasındaki gayrimüslim azınlıklarla olan ilişkiler, onlardan devralanlar, daha sonra ekonominin Türkleşmesi tırnak evet, içerisinde 30'larda evet, ve oradaki pozisyonları falan bana ilginç geliyor.
Zaten gerçek oralar, Türkler bu
oralarda yoklar zaten hocam.
Yoklar,
yani 60'lara kadar yani kendi burjuvasını çıkarması 60-70'ten sonradır ya da kendi yüksek öğretimini görmüş bir kesimle çıkarması ancak o zamanlarda olur. Cumhuriyeti de çok seviyor. Aslında böyle baktığında hocam 4-5 devlet hüsranı var Alevilerin. Büyük Selçuklu'dan başlıyor. Orayı da kuran Türk aşiretleri.
Evet. Türkmenler çünkü gerçekten.
Evet. Yani en büyük şey ise o dayanışma, evet, birlikte hareket etme ve at kullanma beceri, savaşçılık becerileri. Büyük Selçuklu, ondan sonra Anadolu Selçuklu hüsranı oluyor. Osmanlı yine keza kuruluşta öyle birlikteler. Ondan sonra Safevi Hanedanlığı ya da Safevi Devleti'nin de kuranlar Türkmen konfederasyonlar biliyorsunuz, aşiretler. Ve en sonunda Cumhuriyet'e de büyük destek veren yine Aleviler.
Evet. biz konumuza dönelim.
Evet, evet. Ben oraya girersem çıkamam.
Bir şey fragman daha yaşadık.
Yani zengin, ülkemiz o kadar boş bir ülke değil. Kültürel anlamda tabii. Çok çeşitlilik içeren bir ülke. Evet,
bu bastırmak yerine onları fışkırtmak lazım.
Işte. Aynen öyle. Bunların işte kamuoyuna biraz çıkartmak evet. lazım. Erişilebilir hale getirmek lazım.
Bir de istatistik
lazım.
Alanında da görünür kılmak lazım.
Evet, o da tabii. Evet, o da ayrı bir şey. Neden korkuluyor bu şeylerden anlamış değilim ama şimdi farklı bir tartışmayı açmak da doğru değil. Konumuza dönelim.
Ama belki üçüncü belgesel yani evet iktisatta devam edeceğim ama içimde hep bir Alevilik belgeseli yapmak var. Tabii. Yani bu artık semahlardan ya da hani çok klişe şeylerle değil de hani... Gerçek
faydası sokakta. Olacağına inanıyorum ben. İnşallah. Bütün güçlüğüne rağmen bu tip şeyler topluma bir şeyler katıyor. Ben doğru. buna inanıyorum. Yokmuş gibi farz edebilir bazıları ama onlar içten içe bir kıvılcım yaratıyor, merak uyandırabiliyor. Ben şeyi sormak istiyorum aslında. Şimdi benim de hani bu konularda kendime göre düşüncelerim var ama bu iki belgesel aslında iki ekolü karşılaştırması şeklinde ortaya çıkıyor değil mi? Yani bakış açısı. Gerçekten böyle bir ekol var mı? Şimdi fiili olarak o insanlarla sen görüştün.
Hocam bu çok zor soru. Evet böyle başlamış oldum ama ben İstanbul'un çekimlerinde bir yani gerçekten büyük bir şeye düşmüş oldum. Çok büyük zenginlik. İstanbul Üniversitesi çok çeşitli. Ağaç gibi bir sürü dalı var. Öyle diyeyim yani.
Evet, doğru.
Ankara'da tek tip bir şey görüyorsunuz. Ama İstanbul'da da daha bir işletme iktisadı denen bir kürsünün olması bile evet bir piyasaya yönelik olacak.
O başlı başına ayrı başına, bir
evet,
şey.
Var. Onu. Ama orada bir sosyal siyaset kürsüsü var. Şu an hala çok önemli olan Kesler'in kurduğu, Orhan Tunalar'ın, Toker Dereli, Metin Kutallar'ın ki filmde var. Onların devam ettirdiği şu anda işte Ahmet Makallar o geleneğin sürdüğünü görüyorsunuz.
Ahmet Makal hala okulda mı?
Şeydi tabii Ankara'da. O da hani o gelenek, o sosyal siyaset şeyi orada başlamış, o gidiyor. Onu görüyoruz. Biz zihniyet, Sabri Ülgener'in başlattığı bir zihniyet ya da muhafazakar kürsü mü diyelim bilemiyorum. Tabii o Keynes'i de öğretiyor Ülgener yani Harvard'dan Keynes'i
O dönemin zaten ilerici yani, düşüncesi Keynes 60'ların.
Yani Ülgener'in tabii çok şey, onun devam ettirici Ahmet Güner sayar ama ondan sonra ne kadar devam ediyor orada çok sosyal siyaset gibi belirgin değil o hattı. Öyle onu tespit edemedim açıkçası. Ama İstanbul Üniversitesi'nde 60'lardan sonra 55'lerden sonra bir şey yani Marksizmi Türkiye'ye öğreten bir kürsü.
Yani sosyal politika kürsüsü.
Yok sol yani ha. Sungur Savran, Asaf Savaş, doğru. Nail Satlıgan,
Sencer.
Sencer Hoca, İdris Hoca onları en başta söyleyecektim. İşte önce asistanlarından başladım. Seyfettin Gürsel yani.
Asaf Hoca var.
Asaf Hoca. Yani orada da bir gerçekten Türkiye'ye solu öğreten, Marksizmi öğreten bir kürsü var.
Sencer Davitçioğlu'nun bir mikroekonomi kitabı var.
Tabii.
Bence Türkiye'de yazılmış, özgün. Herhalde en önemli kitaplardan birisidir. Bir dönem ben de okutuyordum.
Değer ve bölüşüm.
Sonra şey oldu değil mi o? İktisattan bir şey olmaz deyip tarihe geçti.
Evet onu da söyleyeceğim. onu da filmde biraz söylüyor muyuz? En azından şöyle değiniyoruz. O biliyorsunuz 1402'lik olunca evet. Nasıl bir devlet ki beni atar? Ya diyor bütün gizem bu. Ben bu devleti çözeceğim deyip Köktürklere kadar... Gitti. İktisatı bırakıp tarihe geçti.
Bizde bir seminer yapmıştı. O lafı da orada da söylemişti. Evet. Kendisi İTÜ'de. Önemli bir adamdı. Ben severim. Özellikle Asya tarzı üretim modeli
evet,
falan.
Filmde o var. Kemal Tahir'in ona Atatürk'ü araştır, yaz dediği. Yani bir Marksist bir iktisatçı arıyor. O günlerde yeni gelmiş Fransa'dan bir parlak Marksist doçent olarak tanıtılıyor Sencer Dövüçoğlu. Sevgi Hanım filmde çok güzel anlattı. Yani o Atatürk hikayesi nasıl başladı.
Ben onlar Fikret Mualla ile olan ilişkileri Paris'te falan.
Evet Fikret Mualla tablosu dolu evleri. Ve onu biliyorsunuz o kadar çok satın almışlar ki geçinsin diye Fikret Mualla da çok parasız. Bütün tablolarını onlar satın almışlar. Şey diyordu evin her yanı dolmuş artık nişana düğüne sünnete giderken Fikret Mualla hediye ediyorduk insanlara diyorlardı.
Bana da şanslı insanlarmış. Evet. Kıymetini biz biraz
satalım. Özellikle ben şeyi söyleyeyim. Herkes de böyle Nihat Falay maliyeci, evet. Neumark, işte bir de bir maliye geleneği var. Neumark, Memduh Yaşa ve işte İzzettin Önder, Burhan Şen Atalar, Nihat Falay diye gideceğimiz. O da önemli bir kürsü. İlk bütçenin analizi, yapılışı falan. Nihat Falay o kadar güzel anlattı ki filmde en iyi erkek oyuncu, seyirciler seçti bunu, öyle anlattılar. En iyi kadın oyuncu, tek kadın oyuncum olduğu için Sevgi Diviççioğlu. Sencer Bey'in eşi. Gerçekten Sevgi Hanım'ın kayıtlarından apayrı bir film çıkar. Çünkü Nazım'la başlayıp Bedri Rahmi ile devam edip Yaşar Kemal'ler.
Evet.
Yani bütün o Türk kültür entelijansının bütün tarihi onun röportajından çıkabilir. O apayrı bir film olur yani.
Evet, ben hep 20. yüzyılı küresel ölçekte böyle çok romanesk bir dönem olarak...
Öyle aslında aydınlar
başına
öyle.
Evet.
İdealizm,
evet.
Hat safhası.
Evet, yani çok romanes... doğru hocam. Çok affedersiniz. Hani röportajları yaparken o havaya giriyorum, evet. Galiba.
60'lı yıllarda.
Çok zorlanıyorum gerçek dünyaya dönerken.
60'lı yıllardaki figürlere bakınca da evet. O romanesk havanın Türkiye'de en azından iktisat alanında diyelim ama genişletmek mümkün yani sanatıyla, evet. Edebiyatıyla. İkinci yenisi, şusu, busu bilmem ne, hep böyle bir arayış şiirinde, içerisinde olma hali ancak 60'larda olmuş gibi, evet. Duruyor. Yani o 20'ler,
tartışma
30'lar,
ortamı da çok iyi.
Tabii 20'ler, 30'lar, o 5'li sermaye kaybından sonra...
uzantılarına yetiştik herhalde, evet. 70'li, 80'li, son demlerine. Evet.
Biz yaşlıydı hiç hepsi. Göremedik, evet. Biz hiç göremedik. Biz direkt,
evet,
hani
doğru.
Şey, Thatcher, Reagan çocuklarıyız, o dönem çocuklarıyız, ama... işte hocam belki de bu şeyin testidir. Özgürlükleri getirince...
Evet. Neler olacak?
Neler olacağının testi atmışlar bence. Yani ben iki filmde de... hep böyle şey yapıyorum. Neden 60'larda doğmadım dedim yani.
Evet, Türkiye'yi gemlemeye ve durdurmaya çalışan anlayış aslında Türkiye'ye, Türkiye'nin bekasını, mesela benim de bu aralar beka, hı hı. Ne demek? Beka,
vatan
bekadır.
Aşkı diye bir çok güzel bir kitap var onu.
Vatan aşkını onu daha önceki programda söyledin. Onu, o isimle ben bir roman buldum.
Yok, ben kitabı vermedim.
Hayır, eski sahaflarda nadir kitaptan elde ettim. Sonuçta roman çıktı. Yani milliyetçiliğin kökenleri enteresan. Ama beka söylemi bugün çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve vatandaş tarafından da sahiplenilmesi isteniyor. Ama o beka neyi temsil ediyor, hiç kimse sorgulamıyor. Aslında hani Marksist anlamda baktığında o bir düzen. Öyle değil mi? Yani bir düzenin bekasıdır. Yani mutlak, devlet denilen aygıtta bir mutlakiyet yok ki. O aygıt adı sabit kalıyor ama içeriği sürekli değişiyor. Dolayısıyla o değişen içerikte üretim ilişkileriyle ortaya çıkan ilişkiler ve sabit değil. Dolayısıyla ben beka deyip hani devletçi olmak o düzenin aslında sadık bir savunucusu olmak anlamına, evet. Geliyor. Evet. Ve o düzen de benim aleyhime işleyecek bir de. Sokaktaki sıradan vatandaş kendi aleyhine işleyen bir düzeni savunucusu haline getiriliyor.
Onun için
o
ölecek.
Bekada.
Gerekirse.
Ve gerekirse ölecek. Ama bugün sokaklara bakıyoruz. Sokakta insanlar şey yapıyor yani belli bir siyasi görüşte de olan insanları vatan haini diyor. Şimdi vatan sevgisinden bahsediyor. Nasıl bir vatan sevgisi ve vatan hainliğinin kapsamı nedir? Yani ben muhalif olduğum zaman diyelim tırnak içerisinde şey iktidarın uygulamalarına vatan haini olarak beni nitelendiriyor. Ama benim kitabıma göre ben vatan sevgisinden dolayı o eleştirileri yapıyorum. Hadi bakalım çık işin içinden.
Evet, bir parça herhalde şeydi, rıza mekanizmaları da devre dışı kalınca asıl tehdit çünkü... Tek
hocam,
yerden gel,
siyaset insan bakın, evet. Ekonomide madem devleti biz minimize ediyoruz, siyasette de o zaman şeyde toplumsal hayat içerisinde siyasetin etkisini de sınırlamak lazım.
Bu Türkiye'de yani, sağım ve liberallerin en büyük ilişkisidir zaten
sen,
yani.
Sen Bektaş'ın dediği gibi şurada yok kaldıralım diyeceksin diyemiyorsun.
Diyemiyorsun.
Hayır yani bana kalsa tabii ki senin bahanenle söyleyeyim, teknoloji ilerlediği zaman belki bugün itibariyle devlete neden ihtiyaç, evet. Duyuyorsak O bir aygıt olarak onun belki devlet olmadan biz bunları sağlayabilecek duruma geleceğiz belki. Evet, neden devlete değil. Aşırı bir kutsiyet tanıyoruz biz? İşte bu kutsiyeti yani erki tepelerden dünyaya hala indirebilmiş değiliz. Adam Magna Carta'yla değil mi? Egemenliği ve evet. meşruiyetin kaynağını dünyevileştirmiş. Gerçek anlamda laiklik de belki bu. Yani egemenliğin bir şekilde dünyevileştirmesi yani din ile devlet işlerini ayrıştırması değil. Egemenliği neyle tanımlayacağız?
Bunu da
neyse
bu ilerideki programın dosyasının içerisine koyalım. Orada da çok güzel bir alan var. İlginç kitaplar da yayınlandı. Türkçe'de de yayınlandı. İzleyiciler merak ediyorlarsa Albaraka yayınlarında tespit ettim birkaç tane ilginç kitap bu din ve iktisat arasındaki bağı da inceleyen hocam, öyle bir
Thomas Boer mühemlik üzerine falan
yok o değil
o eski değil mi
bayağı bildiğin şimdi
o,
ismini şimdi ismini
tamam
hatırlamadığım hocam. İçin aha,
tamam.
Birazdan bulurum burada
da yapalım işte, vallahi ben tamam. Bu aralar
din
o konularda yazıyorum bir şeyler
yani Hristiyanlık ve İslamiyet karşılaştırması çerçevesinde de inceleyen kitaplar öyle bir literatür oluşmuş yani
tabi
benim farkında
yani değilim. Bir dönem 1990'lı yıllar hatta 80'lerin sonu 90'lı yıllarda bu şey vardı Weberyan yaklaşım. Hı-hı. Türkiye'de birden Weber'i biz keşfettik. Herhalde bu dini cemaatler falan ve onlara devletle cemaatler arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan çalışmalardı belki. Oradan birden işte tırnak içerisinde Fethullah Gülen örgütüne ait bir takım bilim insanları falan değil mi? Onları daha doğrusu ait demeyeyim de savunan bir takım bilim insanları bilimsel dayanakları Weber'e indirgiyor. Weberyen bir yaklaşımla Pürten ahlak, Pürten evet. işte insan tipi
hatta
ve kapitalizmi.
Hatta şey mi oldu hocam? İdris Küçükömer işte bizim filmde çok andığımız AKP'nin ilk yıllarında çok da onun o meşhur lafı da çok söylendi. Öyle de kendilerini şey çıkardılar. Türkiye'de sağcılar solcudur onu hatırlarsınız değil mi? Yani 2007'lerde bayağı bir İdris Küçükömer yani İslamcılar bayağı bir İdris Küçükömer hatırlatmasını yapmışlardı
sonra Murat
bize.
Belge de Türkiye'de bütün siyasi hareketlerin anası milliyetçiliktir ya da Kemalizmdir demişti.
Çok da yanlış değil.
Değil yok bir şey demiyorum.
Yani biraz önce hani program öncesinde de tartıştığımız gibi.
Çizmek için. Kutsal ekonomi.
Öyle mi hocam?
Devin Singh diye bir...
Tamam onlar
ben şey yaparız. Ben programdan sonra hemen not edeyim onu. Değil mi onu hocam?
Peki evet. Üçüncüsü nasıl olur bunun?
Üçüncüsü nasıl olur? Yani
senin bakış açından.
Benim bakış açımdan hocam... Şöyle aslında olan fiili olan şeyi söyleyeyim o zaman. Fikret Görün Hoca ODTÜ'den belki bilirsiniz o çok iyi kayıt tutan, çok arşivi çok iyi olan bir hoca. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum onu ve her gördüğümde Fikret Hoca yapıyorum ve bir şekilde ona sinyaller gönderiyorum geleceğim diye. Neyse 9 Aralık'ta ODTÜ bizi davet etti filmin gösterimi için. Oraya gittiğimizde 10 Aralık'ta ertesi gün Fikret Görün, Eyüp Özveren, Oktar Türel.
Fikret Şensen var.
Onu anlatayım hocam. Hasta hocamız.
İlerledi mi?
Evet. İşte Ayça Tekin, Koro hocalar. Şöyle bir yuvarlak masada onları toplayacağım. Orada hem okumuş hem de hocalık yapmış insanlar. Bir ODTÜ iktisat tarihini ne başlıyorum gibi. Belki bu kadar büyük bir prodüksiyon olmaz ama daha kısa sürede yapılabilecek bir şey olabilir. Elimdeki şeye bağlı olacak yani verileri, belgeleri. Şu an sanki ODTÜ en yakın görünen o gibi.
Ben ODTÜ'nün de önemli bir Türkiye'deki iktisadi düşüncede evet. önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok özür diliyorum. Belki ben ODTÜ'ye şöyle de geçtim hocam. Hep aklımda vardı ama benim bu belgeselimde birkaç bütün hocalara 21 katılımcıya da sorduğum sorulardan birisi buranın parladığı altın dönemi nedir? Yani İF'in İktisat Fakültesinin çöküş bitişi nedir? Neden olmuştur? Dediğimde nedenlerden biri mesela ODTÜ'nün açılmasıydı.
Tabii.
Yani iyi öğrencilerin İngilizce eğitimi veren bir yere kaymış.
İngilizce eğitim
sonra
ve
Boğaziçi geldi.
Bu şeyde ODTÜ sanırım bir de iktisada bakış açısı açısından ciddi bir dönüşüm temsil ediyor. Yani doğru. İktisada öğreti müfredatı açısından, çünkü bir Amerikan okulu neticede.
Tabii tabii.
Dolayısıyla oradaki öğretim elemanları Amerika'dan geliyor. Daha olaya teknik bakıyorlar, ideolojik değil.
Disiplinin ana akım, disiplinin eklem şeyi.
Ben mesela şöyle düşünüyorum. İktisattaki, daha doğrusu Türkiye'deki kalkınma iktisadına bakış açısı açısından da bir farklılığı temsil ediyorlar. Yani bir tarafta devlet planlama geleneği yükselmeye başlayınca o Timbergen'in yaklaşımı, işte planlama prosesleri falan, ODTÜ'deki o teknik kabiliyeti yüksek hocalar ön plana çıkıyor. Şeyde öyle değil. Son yıllara kadar da Ankara Siyasal o kadar teknik bir okul değil.
Evet, evet.
Ama ODTÜ bunun yerini alıyor.
Belki hocam o farkı böyle güzel çizeceğiz. Yani şimdi sosyal siyaset, zihniyet diyoruz, kalkınma, planlama diyoruz. Bakalım ODTÜ'de yine evet bir planlama ama daha tüm bunları daha elinde bir teknikle savunan bir şey mi? Ben de merak ediyorum oradan çıkacak şeyi. Ama böyle bir şey seziyorum. Bir de ilk film hocam 45'ten 2010'lara kadar, 2020'lere kadar getirdik, Gezi'ye kadar tabii getirmiştim ilk filmi. İkinci film 33-83 arası. Yani 50 yıllık hikaye. Yani ben filmin senaryosunu makale olarak yazdım 3 yıl önce. Yani öyle çalışayım dedim, öyle hazırlanayım dedim. Orada da 83 şey olarak ben milat hani bitişi hocalardan da biraz dinlediğimde öyle test ettim ki 80 sonuna kadar ancak direniyor. Sonra vakıfların açılmasıyla iyi hocalar gidiyor. İşte ODTÜ, Boğaziçi vesaire bu anlamda kan kaybediyor.
Aslında 1402 değil mi o?
Yani bence de ben 1402 koydum ama sadece onunla yapamazsın diyen, itiraz eden hocalarım oldu. Hani sadece o değildir. YÖK de gereklidir diyen de oldu mesela bu çekimlerde. Hani.
Sonra 83 sonrası olacak ama o çok renkli bir...
Nasıl hocam?
Yok. Üçüncü, dördüncü filmler falan.
Ha, yani öyle bir sıralama değil. İlk filmde bu 45'ten günümüze kadar getirmiştim. Sonra burada daha arada, daha erken başladım, daha ortada bitirdim gibi. Ama 33-83'te bir yeni cumhuriyeti görüyoruz. Dünya krizi var, yeni cumhuriyeti görüyoruz. Devletçilik politikalarını oradaki kitlere insan yetiştirme şeyini çabası. Görüyoruz. Evet, o çabasını görüyoruz. Ondan sonra çok partili hayat, işte bir kentleşme, onun da etkilerini görüyoruz. Zaten üniversiteye gelenlerin profili de biraz o anlamda değişiyor. Ve 60-80 dediğimiz 60'ların o teorik tartışmaları, planlı yıllar bir yandan, 70'in de artık solun daha kitleselleştiği ve daha militarize olduğu yıllar. Yani artık orada sürekli bir ölüm haberi, kavga haberi, polisin
saldırıları.
Polisin saldırıları, üniversitede bol bol bulunmaları gibi pek çok buna dair anekdotlar, yani bu dönemler ve tabii 80'de de tam neoliberal dönemi görmüyor bu film aslında. Tam onun şafağında bitiriyoruz.
Peki bu okullarda ilgililerle görüşürken, oradaki düşünsel gelişimi görürken bunun müfredatlarda bir yansıması oluyor mu? Yani öğretide. Ne öğretiliyor? Yani düşüncenin kağıda yansıması. Onları takip edebilme imkanınız oldu mu?
Yok, onu edemedik çok fazla. Daha çok ilk başlangıca daha sadık kalıyorlar ve bunu Alman hocalar kuruyorlar, o müfredatları.
Ankara'da böyle.
Ankara'nın kuruluşundan almadığım için hocam 45...
Alman hoca etkisi olmuş mu diye merak ettim orada.
Ankara'da mı?
Olmuş olabilir.
Onlar her alanda geliyorlar. En az 158-200 kişiler ve sadece iktisat değil. Ben sadece iktisatçılarını aldım. Hani çok geliyorlar ama Ankara'daki etkilerinden çok emin değilim. Daha çok burada yoğun gibiler. Onların kurduğu müfredat bu iktisat tarihi, coğrafya çok belirgin yer ediniyor. Siyaset müfredat da programda.
Yazdıkları iktisat kitapları da zaten
öyle.
İçerik olarak bir tahlil yapmıştık biz. O yansıyor. Yani iktisat dediği zaman Türkiye'nin üretim haritası gibi bir şeydi. Hangi bölgede ne yetişir,
evet,
ne kadar
tarih
yetişir
gibi. İktisat tarihi, iktisat, Rustov işte.
Tarım ekonomisi tespitini yapıyorlar.
Nöman'da
mı yazmış?
Evet, onda da vardı. Benim gördüğüm oydu. Bizim Tevfik Bey'in kitabı da benzer şekilde. Yani kavramsal değil. Yani bugün neoklasik iktisadın öğretisi arz taleple başlar. İşte marjinalist yaklaşımın anlatımıyla başlar falan. Böyle bir yaklaşım. yaklaşım yok. İktisat denilen şey ülkenin üretim kompozisyonu. Toprak üzerine tarım kökenli olduğu için kalkınma anlayışı toprak üzerine bir bakış açısıyla yazılmış. O üretim faktörlerinden toprağın verimliliğini yapan. Sanayileşme yok zaten. Sanayi çok fazla yer teşkil etmiyor. Dolayısıyla ülkenin bir kalkınma sürecindeki pozisyonu o dönemin kalkınma anlayışı, zaten kalkınma ekonomisi de 50'lerin şeyidir. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonrasıdır. O dönemlerde iktisat denilen böyle kalkınma iktisadı kendi içerisinde belli bir sistematiğe sahip bir şey değil, bilim dalı da değil açıkçası. Birazcık el yordamıyla gidiyor. Almanların da yaptığı bu olayın daha böyle düşünsel tarafı ön plana çıkıyor.
Evet, o Alman tarih çok etkileri görülüyor zaten. O tarihçi damar daha sonra işte Sabri Ülgener, Halil İnal...
Ama Sabri Ülgener mesela çok analitik gelir bana. Sabri Ülgener'in hani yazdıkları.
Tabii. Evet, ama o genelik bence Gülten Kazgan ve Sencer Divitçioğlu'nda da o devam ediyor. Tarih şeysini İstanbul Üniversitesi'ne onu koymak lazım. Bir de mesela sosyoloji, daha sağcı hoca diyebildiğimiz Fındıkoğlu. Marx'ı anlatmış mesela. Marx'ta kitabı da var. İnanılmaz çok kitabı var zaten Fındıkoğlu'nun da.
Fındıkoğlu,
ama derslerde bu 60 kuşağı öğrencilerinde, şu an bizim hocalarımız olanları 60'larda, öğrenciler de o zamanlar Fındıkoğlu'ndan Marx'ı dinlemişler derste. Hatta Peygamber Marx diye dalga geçermiş Fındıkoğlu falan. Onu görüyoruz. Amerika'ya gidiyor, geliyor, Keynes anlatıyor. Bölüşüm yazıyor, milli gelir ve büyüme. Ülgener'de hani Keynes'i görüyoruz. Belki müfredat sordunuz
zaten
ya.
Zaten çok uzun bir süre İstanbul Üniversitesi yazılan kitaplar zaten Ülgener'in o yazmış olduğu kitabın türevi şeklinde ortaya çıkıyor. Hep böyle Keynes'gil iktisat, o cross diagramlar falan var ya, hep oradan besleniyor. 80'li yıllara kadar hatta.
Kadar değil mi?
Piyasada hatta geliştikten sonra bile o iktisattaki son yılların, 70'lerin hatta 80'lerin gelişmeleri iktisat müfredatlarına girmiyor. Hep o Ülgener'in türevleri şeklinde güne geliyor. Dil sadeleşiyor falan. Benim de dikkatimi çeken o olmuştu. O kadar etkili bir adam. Çünkü analitik kabiliyeti kavraması. Sonra arkasından ben para konularında Mükerrem Hiç var.
Tabii onu anıyoruz. Chicago ekolünün hem temsilcisi diye. Bir çeşitlilik var. Yani bir çoğulculuk var. Nereden geliyor bu diye. Keynes var, Marx var. Chicago ekolü temsil ediliyor. Bir yandan işte muhafazakarlar, İslamcılar orada, Weber iktisat, işte din iktisat Sabahattin ilişkisi Zayim var. Zayim var, sosyal siyaset var.
Bizim hocamız vardı rahmetli. O teknik...
Onu da andık hocam, o da...
Şimdi sosyal politika üzerinde Sabahattin Zayim'in ayrı bir şeyi var. Ve bugün Refah Partisi ya da Refah hangisiyse sonra AKP'nin değil mi?
Tabii.
Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş hatta orada değil
orada
miydi?
Tabii.
O bölümde sosyal politika yapan. Yani tabii. O bir damarı Sabahattin Zayim
Kesler'den gelen damar.
Evet. Yani, ama benim biraz önce de konuşmuştuk. O dönemin iktisat fakültesinde farklı cenahlarda bulunabiliyorsun. Tabii. Ama o insanlar o kadar medeni ki birbirleriyle diyalog içerisinde ve birbirlerini anlamaya çalışıyor arkadaşlar.
Evet. Ya, siz şimdi filmden bir diyalog söylemiş gibi oldunuz.
Öyle mi?
Bunun çok üstüne durdular. Hepsi durdu. Hepsi çok durdu. O yüzden filmin bir kısmını bu çoğulculuğu insan ilişkileri yansımasına ayırdık. Evet. Çünkü bu dönemde o kadar önemli ki şu an yüzümüze bakmıyorlar ya da okuduğunu kale bile almıyorlar. Ya, tamam deyip etiketleyip geçiyor.
Ama adam bilgisine güveniyor. Sebahattin Zaim'le öteki oturduğu zaman, Esenerler falan işte oturduğu zaman konuşabildikleri şey o bilim, görüş. Evet. Ama şimdi görüş sağlam olmayınca başka şeyler devreye giriyor.
Şimdi dekadans yaşadığımız için.
Efendim?
Dekadans yaşıyoruz. Evet. Yani belki de Fransız içinde bulunduğumuz içinde bulunduğumuz durumu güzel anlatan örneklerden bir tanesi İstanbul siyasalda yaşandı ne yazık ki. Bir doktora öğrencisinin jürisinde olan bir profesör iddiaya göre bu cahiller bizi çok iyi anlıyorlar aslında. Onların feraseti falan filan diye konuşan
adam. Okumasalar daha iyi diyen.
Evet yani insanlar
okuması lazım. Üsküdar Üniversitesi rektör yardımcısı.
İşte o zamanlar öyleydi herhalde. Şimdi öyle değil. Şimdi Ankara, yani İstanbul Siyasal'da hocaymış hocam, şimdi. O doktor rajürisinde bulunduğu hanımefendi doktor olmuş, öğretim üyesi olmuş. Geçenlerde bunun odasını basmış, benim olacaksın diye.
Ya benim olacaksın ya da işsiz.
Ya da işsiz kalacaksın diye.
Bu yeni mi oldu? Yeni.
Evet evet.
Karakola götürmüşler, ifade vermiş, üstü kapatılmaya çalışılıyor falan filan. Dolayısıyla aslında...
Ya arkadaşlar bu tip
bunu
şeyleri...
Bunu bir kınayalım ama durum tespit olarak geçelim.
Üniversiteye hiç yakışmayan
bunu
bir...
Bunu kınayalım ve gerçekten hani üniversitenin nereden nereye geldiğini
görmek için anlattım ben de zaten.
Ben bunu bilmiyordum.
Yeni, çok yeni.
Ya ben de dün sabah duymuş olmalıyım. Yani orada anlatılanlar, o hocaların birbirleriyle samimiyeti, hatta memnun yaşaya şey diyorlar, bir iş adamı söylüyor. Sen liberalsin, aldığın adamlar, asistan aldığın adamlar solcu diyorlar. Ya da Sabahattin Zaim'e söylüyorlar, seninle çok benzer görüşte olmayanları alıyorsun. Ama çok Erol Manisalı'ydı hani analım, evet. Tam filmden sonra kaybettik onu da.
Evet, maalesef.
O da mesela diyor ki 50 yıllık hayatımda diyor, hiç kimseyle sağcısıyla, İslamcısı, solcusuyla çalıştık ama hiç kavga ya da... Kötü bir ortam olmadı. Yani bir değer verilirdi, dinlerdi. Gerçekten kaybettiğimiz bir akademik kültür var. Öyle, bu filmler onu da çıkarıyor ortaya.
Bütünsel bir çöküş yaşanınca bütün kurumlar ondan etkileniyor.
Ben orada bir dönem dersler aldım. Hı-hı. İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi hocalarını tanıma fırsatım oldu. Orada Türkel Hoca vardı. Türkel Mili Başrahmetli.
Onu da andık hocam.
Çok değerli bir insandı. İnsan olarak değerliydi. Hı-hı. Bilim insanlığını bir tarafa...
Bizim Zeyyat Hoca.
Evet, yani sonra Tülay Arın.
Cengiz Arın'la konuştuk. Ama Tülay Arın'ın elbette adı geçti de yani kurgu o kadar zor bir şey ki. Bu arada 50 saatlik kayıt var benim elimde. Ben 1,5 saate indirebildim bunu 21 kişiden. Hani kitap olacak, orada mutlaka Tülay Hoca'yı geçireceğiz. Ya da videolar ham kayıt olarak yine kanalıma yükleyeceğim arşivde.
Önemli bir şey.
Tülay Arın'dan dersler aldım. Gönüllü dersler aldım.
Benim doktora tez yöneticimdi ilk başta. Fakat enstitü kabul etmedi. Çok vardı üzerinde. O yüzden
Tülay Arın'ın dersine girersiniz. Onun dersi diyelim 2 saatlik bir ders ya. O resmi olarak 2 saatti. Artık Allah ne verirse sabah girerdik, akşam çıkardık. Laboratuvar gibi ders. Herkes konuşurdu. Ama ders bitmezdi. Öyle bir sınırlaması yoktu.
Siz orada
yoktu.
Doktora dersine mi gittiniz hocam?
Tabii ben doktora yaparken Türkiye'de başlamıştım ben. Böyle farklı üniversitelerdeki hocalarla münasebetim vardı. Hem Boğaziçi'ndeki derslere giderdim, hem İstanbul Üniversitesi'ndeki derslere giderdim. O yüzden çok faydalı oldu. Türker Mirbaş'a bir dönem asistanlık yaptım orada gönüllü olarak. Yani o muhteşem bir insandı. O ayrı bir konu tabii ki. O bir aşıktı. Hem iktisada hem de İstanbul Üniversitesi'nde. O Sencer Hoca'nın asistanıydı. Dolayısıyla Sencer Bey'i çok iyi tanı. Divitçioğlu, İdris Küçük Ömer'in asistanıydı ve İdris Bey'i özelini çok iyi bilirdi. Bir de bizim İTÜ'deki hocalarımız İdris Bey'in Büyükada'dan komşuları ve bizim İTÜ'yü kuranlar da İstanbul kökenli olduğu için onu çok iyi tanırlar. Dolayısıyla bütün maceraları, İdris Bey'in hayatını falan biz anekdotal şekilde okulda, yemeklerde, dinlerdiniz. Sosyal ortamlarda dinlerdik.
O adadaki evi nasıl aldığını öğrendiniz mi hocam? Biz filmde anlatıyoruz.
Yok, onu bilmiyorum.
Profesörlüklerini vermiyor İstanbul Üniversitesi, Sencer Hoca ve İdris Hoca'ya 7-8 yıl vermiyorlar. Sonra Danıştay'a işte dava açılıyor. Sevgi Hanım hatta şey diye anlatıyor, o zaman Danıştaylar namusluydu diyor.
Ya birikmiş parayı
tabii 60 bin lira alıyorlar galiba. Biz diyor Marmaris'ten arazi aldık diye İdris de adadaki evi aldı diyor. Orada gülüyor insan, seyirciler onu izlerken epey gülüyorlar o kısmı.
Doğru yani.
Evet. Şimdi bir de Besim Hoca'dan bir 60'lı yıllar anekdotu anlatayım. Ben onun asistanı olarak mesleğe başlamıştım.
Bizim ben Zeyyat Bey'in.
Evet, ben resim bilim asistanı teknik üniversitede hocayım.
Size de gelmeliydi hocam aslında ya.
Şimdi Besim Bey harika.
Besim Bey çok harika. Yani uygulamanın içinde de çok
hocam çok pardon, bu hidrolik keynes şeyini getiren aynen, kişi
aynen,
değil mi?
Tabii, aynen.
Tabii o. Japonya'da, İsveç'te falan bulunmuş yani davetli olarak. Oralarla bağları hep devam ederdi.
Bilimsel makale yazma deneyimleri.
Ama ben şimdi şeyi anlatacağım. DPT ilk planı yapacak.
Tamam.
Input output tablosu lazım. Ondan sonra işte Amerika'dan falan uzmanlar geliyorlar. Türk uzmanlara, işte Besim Hoca da aralarında. DPT'de çalışıyor o zaman çünkü. Anlatıyorlar işte şu şöyle olacak, bu böyle olacak falan. İşte siz çalışın, biz 4-5 ay sonra geldiğimizde yapmış olduğunuz şey üzerinden tekrar tamam diyorlar falan. Biz başladık diyor çalışmaya. Çalıştık. Adamlar geldiler diyor. Şimdi 2 gün sonra sunuş yapacağız, yani tabloyu konuşacağız. Biz bitirdik, şöyle bir baktık diyor. Ulan kutuların çoğu boş. Demişler ki herhalde bir yerde bir hata yaptık biz. Şimdi ayıp olacak diye kutuları doldurmuşlar. Şu Amerikalı uzmanlar heyeti var böyle. Bunlar tabloyu astık diyor oraya diyor. Şöyle bir baktılar, gözleri fal taşı gibi açıldı. Ya siz olamaz. Bizden daha gelişmiş bir ülke misiniz? Bütün kutular dolu olduğuna göre.
Çok iyi ya. Doldurmamalar gerekiyor.
Kendisiyle barışık bir insan olduğu çok, için çok güzel. O siyasetteki şeyleri
CHP falan. CHP deneyimleri falan olağanüstü.
Öyle yani mi? Çok...
Siyasetçi değil
öğlen,
zaten.
Öğlen yemek çok büyük bir şeydi. Yani zevk. Böyle zevk.
Yazdın mı anılarını hocam?
Yok, maalesef yazamadan vefat etti. İki hocamız da, yani Zeyyat Bey de. Haydar Bey de yok. Haydar Bey çok doluydu ancak o da çok yazma tembeli birisiydi.
Ya başka şeyler yazdı aslında. Mesela herhalde Zeyyat Hoca en çok kitaplı olan hocamız. Haydar Bey ondan sonra, Besim Hoca bir tane.
Evet, onun Rand teorisi Türkiye'nin.
Hep uygulama içerisinde bulunduğu için.
Evet, o yüzden. Neyse, biz süreyi geçmeyelim.
Evet. Şimdi son sözü sana bırakalım. 2-3 dakika sonra da çıkalım. Ruşen bizi
tamam.
Eleştirmesin.
Evet, yani teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiniz. Yani hatırlamanın, hafızanın öneminden hep bahsedip duruyoruz. Bu Eric Hobsbawm'la ilgili bir belgesel yapıldı, bilmiyorum izlediniz mi?
İzlemedim ama.
Orada mı geçiyordu bu hafıza, hatırlamak bir nesil sonraya aktarılan bir şey. Yani nesiller arası bir şey diyor ve onu şöyle açıklıyordu. Eskiden işte çocuklara anneanneler, dedeler, babaanneler bakardı. Anneler çalışırdı. Bakıcı kavramı henüz yoktu. Dolayısıyla çocuk anneanne ve dedenin yanında yaşarken pek çok şeyi hatırlama, hayat, bir şeyleri muhafaza ediyor beyninde ve daha sonraki nesle aktarıyor. Böyle bir zincir. Yani şimdi anlatabildim mi?
Epigenetik diye bir yeni alan açıldı. He. Bunun genetik bir aktarım mekanizması olduğunu da söylüyor bilim insanları.
Yani ben hep ailede çok fazla hatırlamakla suçlanan ya da eleştirilen biriydim. Yani bu unutmuyor falan diye. Galiba bunu bu kişisel merakın mesleğe yansıması oldu.
Tamam. Çok güzel. Yani. Başarılar diliyorum. Tekrar görüşeceğiz.
Evet. Yeni konu çıktı buradan. Alevilik konusunda.
Evet.
Ayrı bir program yapalım.
Tamam. Hatta daha çok... Alevilik değil de böyle din ve ekonomi falan gibi.
Din
cemaat ve ekonomi falan, böyle bir dosya gibi bir şey açalım.
Olur. Çok seve seve.
Bir iki program Çiğdem'le, ondan sonra da başka konuklar da bulabiliriz. Belki bir tarihçi var.
İşletme iktisadından bahsetti biraz önce mesela. Evet. Aslında o konuyu da işletmek istiyorum ben burada. Ya çok Behlül Üstüken ya da bizim Mehmet'i davet edip işletme iktisadı ya da işletmeciliğin tarihi, bugünkü seviyesi, buraya nereden geldik? Evet. Mesela Behlül Bey bu konunun piri ülkemizde. Mehmet de fena sayılmaz.
Sibel de fena. Peki o zaman söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim. Ve
hayır,
kapatalım.
Söyleyeceklerimiz bugün bu kadar.
Bugün bu kadar. Ama muhalefete de şuna da buna da söylüyoruz. Lütfen bizi gündemden kopartacak adımları atın. Biz bu gündeme.
Artık evet değil mi? Evet,
yani kendi gerçekten gündemimize dönmek istiyoruz. Hoşçakalın.
Aynen.
Teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.